Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Tegabun suresi, inşallah bugünkü sohbetimizde 9. ayette kalmış idik. Oradan devam ediyoruz. 9. ayet-i kerimede Rabbimiz toplanma gününden bahsetti. O gün bütün insanların toplanacağından ve insanlardan gerçekten bu dünyada aldanan kimdir, aldatan kimdir, iman edenler mi aldanmıştır, yoksa iman etmeyip Allah'a isyan edenler mi aldanmışlardır? Bu konularda Rabbimiz o gün gerçeğin ortaya çıkacağını, gerçek aldanan ve gerçek aldatan kimdir, onların ortaya çıkacağı gün olarak Tegabun ismini verdiğini Rabbimiz bu ayette belirttikten sonrasında, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِ الْاَنْهَارِ خَالِدِنَ ف۪يهَا اَبَدًا dedi. Kim Allah'a iman eder ve imanın gereği olarak da o imanın tarif etmiş olduğu, o iman edilen Allah ve Peygamberin bizlere tarif etmiş olduğu salih amelleri, güzel amelleri işlerse, Allah'ın dediklerini yerine getirirse, Peygamberin bizden söylediklerini, tavsiye ettiklerini yerine getirirse, o insan için Allahu Teala yukeffir anhu seyyiatihi, onun yapmış olduğu yanlışlıkları insan olarak, beşer olarak zaman zaman ortaya koymuş olduğu yanılgıların ve hataları Allahu Teala örteceğinden bahsetti. Bu dünyada karşılaşabileceği bir takım problemlerde de Allah kendisine hidayet vereceğini, yol göstereceğini, bu salih amel neticesinde başına gelebilecek olan bir takım problemlerde, sıkıntılarda, imtihanlarda Allah'ın kendisine yol gösterici olarak bir ışık, bir nur vereceğini bahsetti. Ve de dedi ki, وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَ الْاَنْهَارِ خَالِدِنَ ف۪يهَا اَبَدًا. O insana Allahu Teala böylesine Allah'a iman etmiş ve salih amellerde Allah ve Peygamberin tarif etmiş olduğu güzel amellerde, örf ve adetlerden değil de toplumun empoze ettiklerini, toplumun güzel kabul ettiklerini değil de Allah ve Peygamberin güzel diye tanımladığı salih amelleri, güzel amelleri, güzel işleri, hayırlı işleri yapmışlar ise Allah onları sadece hatalarını örtmekle kalmayacak, onları ırmak altından ırmakların aktığı cennete koyacağından bu müjdeyi verdi. Ve burada kalış, yani bu cennette kalış da sadece belli bir süreye, belli bir zamana veya belli bir bölgeye ait değil, tamamen hiç çıkmayacağı, ebedi içinde kalacağı, belli bir zamanla, belli bir mekanla sınırlandırılmayan, ebedi olarak kalacağı bir cenneti Allahu Teala vaat ettiğini kendisine söylemiş, Müslümanlara söyledi. Ve de dedi ki, gerçek kurtuluş, büyük kurtuluş işte budur iman eden insanlar için. Allahu Teala böylesine bir müjdeyi Müslümanlara verdikten sonra şimdi vellezine keferu diyecek ve kezzebu bi ayatina ulaike ashabun nar halidine fiha ve bi'sel masir. Müminler nasıl ki cennette Allah tarafından ebedi olarak, sürekli olarak kalacaklarsa, onlarda herhangi bir sıkıntı orada çekmeyeceklerse ve oradaki kalış belli bir zamanla, mekanla sınırlı kalmayacak ise, Allahu Teala kafirleri de, kendi ayetini yalanlayanları da, peygamberine karşı çıkanları da, peygamberlerini yalanlayanlar, onların getirmiş olduğu Allah'tan gelen vahye itiraz edenleri, onu reddedenleri de Allahu Teala şöyle onlara da verilmesi gereken cezadan bahsederek, وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا İnkar edenler ve de peygamberlerimizin yalanlayanlar, Allah'tan gelen vahye karşı sen yalan söylüyorsun diyenler. Gerçi şu bir gerçektir ki peygamberlerimizi o güne kadar yalancılıkla itham etmeyen insanlar, ne zaman ki peygamberlerimiz kendilerine biz Allah'tan ilahi bir emir aldık, Allah'ın emirlerini sizlere duyuruyoruz, sizlere tebliğ ediyoruz dedikleri zaman hemen o insanlar peygamberlerimizi yalancılıkla itham ettiler. Tabi bu yalanlananlar sadece peygamberlerimiz değil, peygamberlerimizi yalanlamıyorlar ki bunu da Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'in içerisinde başka ayetlerinde bizlere bildiriliyor. Onlar seni yalanlamıyorlar, onlar bizi yalanlıyorlar. Eğer peygamberlerimizi daha önceden yalanlamış olsalardı, o insanların peygamberlerimizin peygamber olmadan önceki hayatlarında da peygamberlerimizi yalancılıkla itham etmeleri gerekiyordu. Halbuki peygamberlerimizin peygamber olmadan önceki dönemlerinde bu insanların peygamberlerimize bakış açısı gerçekten çok farklı, çok güvendikleri emin birer kimseler idiler. Ama ne zaman ki Allah'tan bir ilahi bir emiri alıp topluma anlatmaya ve onlara duyurmaya başladılar, o zaman işte o insanlar peygamberlerimizi inkar edip ayetlerini ve peygamberlerimizi inkar edip Allah'ın ayetlerinde yalanlamaya başladılar. Sen uyduruyorsun, kendi kafandan uyduruyorsun gibi sözler söylemeye başladılar. Allah'ın kitabını ve ayeti reddetmek ve o ayetlerin açıkladığı hakikatlere teslim olmamak burada küfürdür. Allah'ın ayetlerini reddetmek herhangi bir konudaki faizde olsun, zinada olsun, içkide olsun, kumarda olsun, ekonomide olsun, ticarette olsun Allah'ın ayetlerinden birisini reddetmek veya ayetlerde açıklanan hakikatlere kendimizi teslim etmemek, Allah'ın ayetlerine ve Kur'an'daki belirtilen ilkelere rağmen kendimiz bir takım ilkeler ortaya koymak küfürdür. Küfrün sonunda insanların başına ne gelebileceğini ise ayetin sonunda Allah hatırlatıyor. Bu ateşin içinde olacaklar ve orası ne kötü bir yerdir diye Rabbimiz bizlere hatırlatıverdi. Ayetlerimizi yalanlayanlar, ulaike ashabunnar, onlar ateş ashabıdır. Ateşin içinden ateş halkıdır. Ateşle birlikte olacak olanlardır. Ateşi kendisine dost edinmiş olanlardır. Nasıl ki Müslüman cennette sürekli kalacak ise, cehennemlik olan ateşi kendisine dost edinmiş olanlar da halidine fiha, onlar da orada ebedi olarak kalacaklardır ki Allah da öyle dedi. Onlar ve bi'sel masir, orası ne kötü bir yerdir. Gittikleri yer ne kötü bir yerdir. Varabilecek kötülüklere, kötülük olarak varılabilecek yerlerin en kötüsüdür, en şerlisidir. Rabbimiz de bunu bu şekilde beyan etmiş oldu. Ma esabe min musibetin, illa bi iznillah. Hiçbir musibet, hiçbir bela, hiçbir felaket, hiçbir acı bir olay bir insanın başına isabet etmez ki, bizlerin başına gelmez ki, illa bi iznillah, ancak Allah'ın izni olmadan, Allah'ın izniyle insanların başına gelebilir. Buradaki ayet-i kerimenin muhatabı olarak bizler Müslümanları görüyoruz. Yani hitap direkt müminlere çevrilmiştir. Bu ayetleri okurken ayetlerin müminlerin güç ve sıkıntılı bir günler geçirdiği bir dönemde nazil olduğunu gözden uzak tutmamamız gerekiyor. Yıllarca Mekke'de zulme uğradıktan sonra her şeyini orada bırakarak, malını, mülkünü, kardeşini, annesini, babasını orada bırakarak Medine'ye hicret etmişler ve Medine'deki Müslümanlarla da bir kardeşlik, birliktelik arz etmişlerdi. Diğer taraftan Medineli Müslümanların da böyle bir bu tür Müslümanları kabul etmelerinden dolayı, bu zulme uğramış olan insanlara sahip çıkmalarından dolayı Mekke'deki eş ve dostların, arkadaşların, Arapların tehdidi altındayken bunlara yardım etmek zorunda kalmış olmaları da ayrıca bir problem arz ediyordu. Buna benzer problemler, tabi bu ayette anlatılan şey sadece o günün olayı değil, daha sonraki gündemleri de içine alıyor. Allah-u Teala bir insanın başına bir bela ve musibet isabet etmez ki, yani Medine'de o gün Müslümanların oradan oraya hicret etmiş olmaları ve Medine'de, Mekke'de bir takım sıkıntılar yaşamış olmaları, Medine'ye geldikleri zaman Medineli Müslümanların bir takım problemlere karşılaşmış olmaları tamamen Allah'ın izniyle olan bir hadiseydi. Yani Allah'ın bilgisi dahilinde cereyan ediyordu. Bugün de hem toplum planında hem bireysel planda bizlerin başına gelen bir takım bela ve musibetler vardır ki bunu hiç unutmamak lazım. Bunların her biri Allah'ın bilgisi dahilinde olmaktadır. Allah'ın bilgisinin dışında hiçbir şey bizim başımıza gelmiyor. Kesinlikle Allah'ın bilgisi dahilinde. Müslümanların zihnine yerleştirebilmek istenen husus bu ayetlerle birlikte Müslümanların kafasına, zihnine yerleştirilmek istenen husus, hiçbir musibetin kendiliğinden gelmeyeceği veya hiçbir gücün bir başkasını musibete diçar edemeyeceğinin belirtilmeye çalışılmasıdır. Dilediğine musibeti veren, dilediğine de musibeti alan ancak Allah'tır. Allah da Allah'ın izniyle olabilir bu işler. Dolayısıyla aslında insanların başına gelen her bir musibette de mutlaka bir hikmet vardır. Ama bunu insanlar zaman zaman fark edemeyebilirler. Birimizin çocuğunu kaybetmesi, eşini kaybetmesi, annesini kaybetmesi, ekonomik olarak ekonomik gücünün zaafı içine düşmesi, parasını, pulunu kaybetmesi, sınav okula gireceği sınavı kaybetmiş olması, hepsi bunların Allah'ın planlamış olduğu bir program, bir plan, bir program çerçevesinde olan işlerdir. Yoksa hiçbir güç kendi kendine böyle bir şeyin olması söz konusu değil. Tamamen olan depremler, zelzele felaketleri, sel felaketleri, kuraklık, çokluk, yokluk bunların hepsi Allah tarafından tamamen bir plan ve program ve de bir hikmete dayalı. Mutlaka Allah-u Teala insanların başına böylesine bir bela ve musibet veriyor ise, varsa böyle bir musibet oluyor, tarihte sık sık olmuştur. Hem Müslümanların başına gelmiştir bu tür bela ve musibetler. Bugün deprem felaketi sadece Müslümanlara olmuyor. Müslüman olmayan insanların da başına deprem ve sel felaketleri olabiliyor. Kuraklıktan sadece Müslümanlar etkilenmiyor. Dünyada annesini veya babasını kaybeden, çocuğunu kaybeden, başına her türlü sıkıntı ve musibetin geldiği insanlar sadece Müslümanlar değil, Müslüman olmayanlara da geliyor. Şunu da hiç unutmamak lazım ki, bela ve musibetler, imtihan dediğimiz olaylar, yani bir bu dünyada bir insanın başına gelebilecek üzücü olaylar, en ağırlarını peygamberlerimizin hayatlarında görebiliyoruz yani. Bunların hepsi tabii Allah tarafından bir hikmete dayalı olan işlerdir. Onun için de peygamberlerimizin hayatlarını incelediğimiz zaman karşımıza çıkan tablo şudur ki, peygamberlerimiz de çok lüks bir hayat tamamen işlerinde bulunur. Elbette ki peygamber olmuş olmak Allah tarafından verilen böyle bir ikram, ikramların en büyüğüdür, lezzetlerin en büyüğüdür, mutlulukların en büyüğüdür. Bundan daha büyük bir mutluluk hiçbir dünyada bir insana, bir beşere verilebilecek herhangi bir şey yoktur. En büyüğü budur. Ama acı olay diye tarif ettiğimiz, üzülmek, sıkıntı içerisinde olmak, etrafımıza cereyan eden hadiselerden etkilenmek elbette ki peygamberlerimizin de başına gelmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatını incelediğimiz zaman görüyoruz ki peygamberimizin de başına bir takım belalar, sıkıntılar, musibetler gelmiştir. Acı olaylar yaşamıştır. 7 çocuğundan 6 tanesinin ölümüne bizzat peygamberimiz tanık olmuştur. Bu acıyı tatmıştır. Çocuklarından, kızları eşlerinden ayrılmıştır, zorla boşattırılmıştır. Peygamberimize sosyal olarak böyle bir baskı, psikolojik olarak böyle bir baskı kurulmuştur. Bunların acısını ne demek olduğunu bilen birisi olarak peygamber aleyhissalatü vesselamı bizler görebiliyoruz. Diğer peygamberlerimiz de aynı şekildedir. İbrahim peygamberimizin çocuğuyla imtihan edilmiş olması, Allah sevgisinin hala İbrahim peygamberimizin kalbinde var mı, yoksa seneler sonrasında sahip olduğu bir çocuk nedeniyle acaba kalbinde bir oynama meydana geldi mi diye Allah-u Teala böyle bir imtihan, böyle bir şey imtihana tabi tutmuştur. Bunlardan şunu anlayacağız. Bir kere bu bela ve musibetler, her şey Allah'ın, biraz sonra da ayet-i kerimede zaten bu bilgi bize verilecek. Başımıza gelen her olaydan, her musibetten, Müslümanların başına gelen her olay ve musibetten, beladan Allah-u Teala'nın haberi vardır. Allah'ın bilgisi dahilinde olmaktadır. Biz sadece bununla ilgili olarak almamız gereken tedbirleri alacağız ve sonucunu da tamamen Allah'a bırakacağız. Kur'an-ı Kerim'de bir başka ayette de Rabbimiz bizlere bunu şu şekilde açıklıyor. Sizler bir şeyi çok seversiniz de o sizin için kötüdür. Siz bir şeyi sevmezsiniz, halbuki o sizin için iyidir. Sizler için neyin iyi, neyin kötü olduğunu bilmezsiniz. Fakat Allah en iyi bilendir. Onun için biz günübirlik politikalar üretebiliriz. Olayların dış görünüşüne bakarak bir takım kararlar iyi veya kötü diyebiliriz. Ama gerçek iyinin bizim için gerçek kötünün ne olduğunu ancak Allah bilebilir. Allah biliyor. Onun için de biz başımıza gelen olaylar karşısında İslami bir tavır, İslami bir bilinç, peygamberi bir metotla olaylara yaklaşıp Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın başına gelen bu bela ve musibetler esnasında nasıl bir tavır takınmışsa, nasıl bir metot izlemişse biz de inşallah aynı metodu izleyelim. Sınava girecek olan arkadaş bugüne kadar hazırlanmıştır, çalışmıştır, çabalamıştır, gayret etmiştir, alması gereken bütün tedbirleri almıştır. Bundan sonrası artık tamamen Allah'a kalmış. Allah onun için bu sınav hayırlı ise onu kazandıracaktır. Yok, eğer kazanmaması kendisi için hayırlı ise onu da kazandırmayacaktır. Biz olan şeye, çıkan neticeye tamamen razı olmak, Allah'a teslim olmak gibi bir yükümlülüğümüz, bir görevimiz Allah tarafından bize verilmiştir. Bunu hiç unutmamak gerekir. Evet. Ve men yu'min billah yehdi kalbehu. Muhakkak ki Allahu Teala eğer bir Müslüman başına gelen bir bela ve musibet sonrasında kendisinin bir bela ve musibet Allah'ın izni olmaksızın hiç kimseye isabet etmez. Kim ki Allah'a iman ederse ve men yu'min billahi, iman etmek demek Allah'ın her konudaki hakimiyetini kabul etmek demektir. Ne yapar Allahu Teala kendisine iman etmiş olan bir insanın yehdi kalbehu, Allahu Teala onun kalbini hidayete yönelmesi için, hidayete ulaşması için kalbini hidayete yöneltir. Vallahu muhakkak ki Allahu Teala bi külli şeyin alim, Allah her şeyi bilendir. Evet. Kim Allah'a inanırsa dedik, Allah onun kalbini hidayete eder. Yani bir kimsenin zor şartlar altında bile olsa sebat göstermesinin, çok sıkışık durumda da olsa, şartlar kendisini çok olumsuzluğa bile itmiş olsa dahi, eğer bu olayların etkisi altında kalır ve de Allah'a imanında sebat gösterirse, kesinlikle göstermelidir ki Müslüman böyle olur. Sebat göstermesi gerekiyor. Bu Allah'a imandan kaynaklanır. İman sahibi olmayan bir kimse afet ve musibetleri ancak dünyevi bir gücün kendi üzerinden etkisini alabileceğini ve önleyebileceğine inandığından ya da bir takım hayali güçlerin zarar veya yaranın dokunabileceğini düşündüğünden, hatta Allah'ın kadir olduğuna inansa bile sahih bir, sağlam bir imana ve inanca sahip olmadığından cesaretsiz, bu olaylar karşısında cesaretsiz ve de korkak oluverir. Böyle bir kimse musibete karşı bir noktaya kadar dayanabilir. Bir noktadan sonra pes ederek önüne gelen kimseye boyun eğecek duruma düşer. Her türlü zilleti kabullenir. En adice davranışlar yapmaya ve yanlış bir yola girmeye mecbur kalır. Hatta o duruma gelir ki Allah'a inkara bile varabilir. Hatta ve hatta en sonunda intihara bile yeltenebilir. Bugün ekonomik gücü çok yerinde olan toplumlara baktığımız zaman, dünyayı göz gezdirip de Kanada'sında, Amerika'sında, Avrupa'sında intihar olaylarının İslam ülkelerinden daha çok olduğunu görüyoruz ki ufak tefek başına gelen bela ve musibetler anında insanların, bugün Türkiye'de de böyledir, Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, ekonomik güne fert başına düşen milli geliri diğer vilayetlere göre yüksek olan illerdir bunlar. Ama intihar olaylarının burada daha çok görüldüğünü görüyoruz. Karı koca arasındaki tartışmalardan adam öldürmelerin, birbirlerine tehdit etmelerin, birbirine dayak atmalarının bu şehirlerde daha çok olduğunu görüyoruz. Neden diye araştırıldığı zaman, düşündüğümüz zaman şunu fark ediyoruz ki bu insanlar Allah'a iman noktasında başlarına gelen ufak tefek bela ve musibetler anında ya kavgaya ya da Allah korusun intihara kadar yeltenebiliyorlar. Ama bunun aksine Allahu Teala'ya iman sahibi olan, her şeyin, kainatın sahibi ve hükümdarı olan Allah'ın elinde olduğunu ve her musibetin Allah'ın izniyle gelip gittiğini bilen kimseler kalbine sabır akıtırlar, sabırlı olurlar. En kötü durumlarda bile onlara Allahu Teala bir dayanma gücü verir. Bu iman kendilerine dayanma gücü verir. Büyük musibetler karşısında azimle karşı koyma kuvvetini Allahu Teala bunlara bağışlar. Böyle kimseler en karanlık dönemlerde dahi Allah'ın nurunu görür. Hiçbir afet, hiçbir musibet, hiçbir bela, hiçbir ekonomik veya siyasi zarar onları doğru yoldan saptıramaz. Ve kendilerinde bu insanlar batıla, yanlışa, Allah'tan başka bir kurtarıcıya kendisini teslim etmezler. Allah'ın dışında hiçbir kimseye yalvarmazlar. Allah'ın dışında hiçbir kimsenin kendilerini kurtarması için onlara başta vurmazlar. Her musibet onlara karşı bir hayır ve bereket kapısını açar. Aslına bakılacak olursa hiçbir musibetin bir mümin için felaket değil, netice itibariyle bir rahmet olduğunu da biz ayetlerden ve hadislerden anlıyoruz. Çünkü o musibetten kurtulsa da kurtulmasa da bir hastalık kendisine gelmiş, bu hastalıktan dolayı bir şifa bulsa da veyahut da Allah korusun ölmüş de olmuş olsa Allah'ın yaptığı imtihandan başarıyla çıkmıştır. Nitekim bu hususu açıklayan Peygamberimizden bize rivayet edilen bir hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Mümin için ne şaşılacak bir durumdur ki Allah kendisi hakkında ne takdir etse o onun için hayır olmaktadır. Mümin için şaşılacak bir durumdur ki Allah kendisi için ne takdir etse o onun için hayır olmaktır. Hayır olmaktadır. Mümine bir bela, bir musibet gelirse sabreder ve hayır kazanır. Allah onu ferahlatırsa şükreder, yine hayır kazanır. Bu mümin dışında hiç kimseye nasip olmaz diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Biz bundan da bu hadisten de şunu anlıyoruz ki Peygamberimizin bu hadisi şerifleriyle vurgulamak istediği nokta, eğer kendisini Allah ve Peygamber'e teslim etmiş olan bir mümin kendisi için Allah'ın ne takdir ettiğini bilmez. Ama takdir edilen şeyde de mutlaka onun için kendisi için hayır olduğunu anlar. Başına bir müminin başına bir musibet gelirse sabreder. Bundan dolayı sabırlı olur. Hastalık gelmiştir, sabretmiştir. Bir ölüm vakası vuku bulmuştur, buna sabretmiştir. Ve bununla dolayı da bu sabrından dolayı da zaten Bakara suresindeki ayette de ya eyhellezine amenu istainu bis sabri ve salah der Kur'an-ı Kerim. Ey iman edenler, Allah'ı Rab, Peygamber aleyhissalatü vesselam, Hazreti Muhammed aleyhisselamı da kendisine peygamber seçmiş olan insanlar, sizlerin başına bir bela ve musibet geldiği zaman istainu bis sabri ve salah, Allah'tan sabırla ve de namazla yardım isteyiniz. Kur'an-ı Kerim'in genel, Allahu Teala'nın genel olarak iyi bir Müslüman olarak yetişmemiz için bütün kuralları, her olayla ilgili olarak bir takım başımıza gelen bela ve musibetleri ilgili olarak nasıl bir hayat yaşamamız, nasıl bir tavır takınmamız gerektiği noktasında da Kur'an-ı Kerim'de bize yetecek kadar ipuçları ve örnekler vardır. İşte bir bela ve musibet anında da Allahu Teala bizlere diyor ki namazla ve de sabırla Allah'tan yardım isteyiniz. Onun için de bu hadiste bu o ayet-i kerimeyi birleştirdiğimiz zaman işte bir Müslüman sabrederse Allahu Teala bu sabrın karşılığı olarak isyan etmezse, feryadı figan etmezse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in açıkladığına göre hayır kazanır. Allah onu ferahlatırsa yani bir başarı elde ederse imtihanı kazanmıştır, üniversite sınavına girmiştir. Bundan dolayı da kendisi eğer bunda başarılı olursa mümin ne yapması gerekiyor? Hemen şükreder ve yine hayır kazanır. Bu mümin dışında hiç kimseye nasip olmaz. Böyle bir olay, yani beladan dolayı hayır kazanmak, şükrettiğinden dolayı ferahladığından dolayı rahatladığından dolayı da hayır kazanmak, bu müminin dışında hiç kimseye nasip olmayacak olan bir olaydır. Daha önceki derslerimizde de söylemiştik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir insan, bir müminin başının ağrıması, en basitinden dişinin ağrıması, büyük bir ameliyat geçirmesi, günlerce hastalığın etkisi altında kalıp inim inim inlemesi bile bir Müslümanın günahlarının affedilmesine ve sevabın artmasına vesiledir.
Peygamberimiz bunu şu güzel hadisiyle açıkladılar bize. Bir Müslümanın ayağına batanın, bir dikenin vermiş olduğu acı bile Müslümanın günahların affına sebep olur demiş idi. Bu da yine sadece mümin için geçerli olur. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme çocuğu ölen, bir üç tane çocuğu ölen bir Müslüman için Peygamberimiz müjde verdi. İsyan etmezse, feryadı figan etmezse, böyle bir ölüm olayı karşısında Müslümanın elbette ki Müslümanca hareket etmesi gerekir. Elbette ki ağlayacak, elbette ki kalbi hüzünlenecek, elbette ki gözünden yaş akacak. Bu peygamberi bir metottur. Peygamberimizin de çocuğu vefat ettiği zaman böylesine bir tepki ortaya koymuştur. Ama isyan neticesine, isyan sonucuna vardırmamıştır peygamberimiz. Bir Müslüman olarak da bugün bazen televizyonlarda gördüğümüz yakınını veya çocuğunu kaybeden bir insanın tepkisinin gerçekten Allah ve peygambere inanan bir Müslümana yakışır bir şekilde olması lazım. Ölüm dediğimiz olay bir Müslüman için ebedi bir ayrılık değil, geçici bir süre için ayrılmadır. İnşallah cennette Allah o bugün kaybettiğimiz o insanlarımızı, kardeşimizi, oğlumuzu, kızımızı, neyse annemizi, babamızı mutlaka öbür dünyada bizlerle karşı karşıya getirecek, onlarla birlikte olacağız. Onun için de bu ayrılığın ebedi bir ayrılık şekline dönüşmemesi için Müslümanların mutlaka bilinçli ve şuurlu hareket etmeleri, olaya karşı nasıl tepki vermeleri gerektiğini Peygamber'e ve Kur'an'a sorup öğrenmeli, tepkimiz de ona göre olmalıdır. Allah korusun, bugün televizyonlarda gördüğümüz bazı tepkiler vardır ki gerçekten çok yanlış ve ileri varan, rahatsız edici bir boyutlardaki bir yanlışlıktır. Evet. Başımıza gelen bu bela ve musibetlere böylesine Müslümanca bir tavır koymamız gerektiğini, eğer böyle bir sabredersek, Allah'a inanırsak, inandığımız gibi de bu bela ve musibetlerin karşılar isek, o zaman Allah bizim kalbimizi hidayete erdirecek. Allah-u Teala her şeyi bilir. Vallahu bikulli şeyin alim dedik. Her şeyi bilen Allah, kainatı yöneten, idare eden, canlı cansız bütün varlıkların rızkını veren Allah, her şeyi bilen Allah, bu konuda da insanların başına gelen bela ve musibetleri de bilmektedir. Bu ayet-i kerime iki anlama da verebiliriz. Birinci olarak şöyle düşünebiliriz. Allah kimin gerçekten iman ettiğini, kimin de imanında ne kadar samimi olduğunu bilir. Ve bu ilmine dayanarak da herkesin kalbindeki imana göre hidayet bağışlar. Böyle bir mana verebiliriz. İkinci olarak da Allah mümin kullarından habersiz değildir. O müminlerin imanları dolayısıyla bu dünyada ne tür imtihanlardan geçtiklerini, iman ettik demelerinden dolayı ne tür musibetlere düçar olduklarında yine Allah'ın bilgisi dahilinde olmaktadır. Ayrıca her müminin bu dünyada ayrı ayrı neler çektiklerinden, ne güç şartlar altında imanlarını koruduklarından da Allah-u Teala'nın haberi vardır. Filistin'de, Çeçenistan'da, dünyanın her bir bölgesinde şu anda hangi coğrafyasında olursa olsun iman ettik sözcüklerinden dolayı, Allah'a inanmalarından dolayı bir takım belki makamlarını, mevkilerini inancına göre yaşamanın neticesinde kaybettikleri bir takım diplomalar vardır. Bundan dolayı da bunlar kesinlikle Allah'ın bilgisi dahilinde olduğunu bir Müslümanın bilmesi lazım. Bu bakımdan iyi bilinmelidir ki Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet gelemez. Allah indinde de bu musibetlere karşı Müslüman eğer sabırlı davranırsa büyük yaralar Allah tarafından saklı olduğunu da bizlerin bilmesi gerekiyor. Evet. Ve adi'u Allaha ve adi'u Rasul fe in tevelleytum fe innema ala rasulina belagul mubin. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a ve biz müminlere Rabbimiz hitap ederek dedi ki, şöylece ortaya koydu: Allah'a itaat edin bizlere ve peygambere de itaat edin. Hem peygambere itaat var hem de Allah'a itaat var. Şayet siz yüz çevirecek olursanız artık elçilerimiz üzerine düşen yalnızca apaçık bir tebliğ, gerçeği en yalın biçimde size iletmeden başka bir şey yoktur. Peygamberlerimizin
üzerine düşen görev sadece budur. Görevi tebliğ etmektir. Bu ayette müminlerden her şartlar altında, hangi şartlarda olursa olsunlar, Allah ve Resulüne kesinlikle eğer iman ettik diyorlarsa, iman sözcüğü arkasından mutlaka itaat gerektirir. Yani bir Müslüman ben Allah'a iman ettim diyorsa, ben Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı kendime peygamber olarak seçtim diyorsa, mutlaka onların bizler için söylediklerine de, Kur'an'a da itaat etmek, hadislerde belirtilen ilkelere de itaat etmek gerekir. İman bunu gerektirir. İman bunu gerektirir. Sadece iman ve itaat etmekle de kalınmayacak. Burada peygambere de sebat göstermeleri, bu imanda da sebat göstermeleri gerekmektedir. Yani bir musibet dolayısıyla itaatten sizler yüz çevirirseniz, eğer sadece kendinizi ziyana sokmuş olursunuz, bizim elçilerimizin görevi sizlere doğru yola göstermekten ve görevini yerine getirmiş olurlar. Göstermekten başka bir görevleri yoktur. Allah peygamberlerimize böyle bir görev veriyor. Yani peygamberlerimize verdiği görev, Allah-u Teala hiçbir peygamberimize şunu sormayacak: sen dünyada peygamberlik sürecince yapmış olduğun işlerden söyle bakalım. Kaç kişi Müslüman yaptın? Allah'ın soracağı bir soru değildir. Ama dini tebliğ ettin mi, etmedin mi? Mutlaka peygamberlerimize de bu Allah tarafından sorulacaktır. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın veda hutbesinde yarın size benden soracaklar, ne diyeceksiniz dendi diye peygamberimizin böyle bir kaygı taşıması da bundan idi. Allah'ın verdiği görev sadece peygamberlerimize Kur'an'da anlatılan bütün ilkeleri insanlara duyurmak ve açıkça tebliğ etmekten başka bir görevleri yoktu. Açıkça peygamberlerimizin görevi budur. Bunu hatırlatıyor Allah-u Teala. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Eğer bu itaat noktasında bir yanlışlığınız, bir yamukluğunuz, bir efendime söyleyeyim peygamberlerden yüz çevirmeniz olur ise, peygamberlerimize düşen ise sadece Allah'ın emri tebliğ etmekten ve en yalın biçimde size iletmekten başka bir görevleri yoktur. Bu peygamberlerimize Allah tarafından verilmiş olan görevin en uç noktasıdır. Bunun dışında peygamberlerimizin başka bir görevi yoktur. Peygamberlerimiz de üzülmeyecekler, Müslümanlar da üzülmeyecekler. Biz birine din götürmüşüz, dinin emrini kendilerine söylemişiz. Karşımızdaki insanın dinin emrini kabul etmesi veya etmemesi bizi çok bağlayan önemli bir olay değildir. Biz görevimizi yapmış olacağız, bu kadar. Onun için kendimize Allah'ın verdiği görevin üstünde bir görev yükleyerek, acaba ben anlatamadım mı, ben söyleyemedim mi, acaba şüpheli bir şey mi kaldı gibi bir takım kafamızda istifamlar uyandırmak, bir takım sorular meydana getirmek, kendimizi suçlu pozisyona düşürmek yanlıştır. Kendimizin suçluluğu bu konuda, şu konuda suçlayabiliriz: herhangi bir yanlışlık ve dine karşı bir söylem karşısında sessiz kalmak, herhangi bir tepki ortaya koymamak, bu yanlıştır. Biz dini götürüyoruz, söylüyoruz, kardeşim Allah'ın emri budur diyoruz. İsterse kabul ediyorlar, isterse kabul etmiyorlar. Bu Allah'a kalmış olan bir iştir. Evet. Allahü la ilahe illahu ve alellahi felyetevekkelul müminun dedi Allah-u Teala. Allah ki ondan başka ilah yoktur. Allah'tan başka kainatı idare edecek güç, kuvvet, otorite yoktur. Kainatı yönetecek yoktur. İnsanları yönetecek yoktur. Yöneticilerin ve rızık vericilerin, görücülerin, işiticilerin, insanlara mutluluk vericilerin en büyüğü Allah'tır. Allah'tan başkası yoktur. Zaten bir Müslüman da iman ettim, kelime-i şehadet getirirken bunu söylemeye çalışıyor. Diyor ki Allah'a bir söz veriyor. Ya Rabbi ben kendi üzerimde emir ve yasak koyucu olarak senden başkasını kabul etmiyorum. Kendi üzerimde otorite, güç, kuvvet olarak sadece sana güveniyorum, sana sığınıyorum demek istiyor. Allah da Kur'an-ı Kerim'de zaman zaman işte bunları, bir insana Allah ve peygambere itaat edin dedikten sonra dedi ki Rabbimiz, Allah ki ondan başka ilah yoktur. Öyleyse müminler, Allah'a iman etmiş olanlar, kendini Allah ve peygambere teslim etmiş olanlar sadece Allah'a tevekkül etsinler. sadece Allah'a güvensinler, Allah'a sığınsınlar. Bununla Allah-u Teala güvensinler demekle şunu kastettiğini anlıyoruz. Allahu Alem, Allah bilir. Bu kainatın idaresi, yöneticisi sadece Allah'tır ve bu yönetme ve idare etme Allah'ın elindedir. Hakkınızdaki takdirin, kendimiz için yazılmış olan kaderin düzenlenip değerlendirilmesi noktasında Allah'ın hiçbir ortağı ve de yardımcısı yoktur. Bizim başımızdan insanların doğumundan ölümüne kadar kız olması, erkek olması, zengin olması, fakir olması gibi olaylarda Allah'ın insana belirlenmesinde, yağmurun yağmasında, kainatın yönetilmesinde Allah'ın hiçbir ortağı ve de yardımcısı yoktur. İyi şartlar da insanların başına gelen olumlu şeyler de, kötü şartlar da, olumsuz şeyler de Allah'ın izniyle olmaktadır. Dolayısıyla kalbinin derinliklerinde Allah'a inanan bir kimse için, kalbinin bütününde Allah'a inanan bir kimse için Allah'a itaat etmek gerekir ve de tevekkülün vecibelerini yerine getirmekten başka bir yol da yoktur. Başka bir yol takip edebileceğimiz, gidebileceğimiz başka bir yol da yoktur. Kişinin bu yolu takip edip başarı elde etmesi ancak Allah'ın yardım ve inayetiyle mümkün olur. Allah'tan başka hiç kimse bu konuda bir şey yapabilecek olan ne bir güce ne de kendisinde başka bir şey de yoktur. Mümin kimse bu yolda bir takım sorunlarla, bir takım musibetlere, tehlike, felaketlere karşılaşsa bile o tüm bunlardan kendisini ancak Allah'ın kurtaracağını, başkalarının bir şey yapamayacağına inanır ve güvenir. Sadece Allah'a tevekkül eder, Allah'a sığınır. Bela ve musibetin kendisinden, iyilik ve kötülük adına ne gelecekse, bela ve musibet adına da ne gelecekse, sadece kişinin Allah'a yönelmesi, Allah'tan bir şeyler istemesinin gerekli olduğunu biz bu ayetlerden, bu ayet-i kerimeden anlıyoruz. Pazar günü yapılacak olan üniversite sınavına girecek olan arkadaşlar için söylüyorum. Maalesef toplumumuzda çok büyük bir yanılgı var. Bugünlerde insanların gözünde güya kurtarıcı gibi görülen belli türbeleri, belli yerleri, bilhassa Konya'mızda insanların Mevlana Müzesi'ne çok sık gittiklerini, işte sanki sınavda kendisine yardım edebilecek gücün o olduğuna inanarak oraya sık sık ziyarete gittiklerini, bugünlerde ziyareti daha da çoğalttıklarını görüyoruz ki bu çok büyük bir yanlıştır. Allah-u Teala bu konuda bizlere tevekkülün kendisine olmasını gerektiğini iman eden insan için, imanı yardım edebilecek olan güç sadece Allah'tır. Allah'tan başka hiçbir güç, hiçbir kuvvet o konuda insanların sınava girecek olan arkadaşlarımızın, çocuklarımızın eğer zihinlerinde bir açıkma, problemleri daha iyi kavrama, anlatılan sorulan soruları daha iyi çözebilme gün noktasında kendisine yardım edebilecek olan bir güç varsa, bu güç sadece Allah'ın gücüdür. Ne Mevlana'nın, ne Şems'in, ne Yunus'ların böyle bir himmetleri, böyle bir gayretleri, böyle bir desteklerin olması kesinlikle söz konusu değildir. Bizler bela ve musibet anında, iyilik anında da yardımı Allah'tan isteyeceğiz. Fatiha suresindeki "Yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım isterim" ayetini unutmamamız, hiç hatırımızdan çıkarmamamız gerektiğini yine biz bu ayetler bütünlüğünden anlıyoruz. Sınav denince aklıma geldi. Bugün sınava gireceği için insanları tamamen kendilerini Allah'a yöneltiyorlar. Allah'a yöneliyorlar, ibadet ediyorlar. Deseniz ki işte sınavı kazanmak için Kur'an-ı Kerim'in tamamını okumanız gerekiyor deseniz, insanlar Kur'an-ı Kerim'in tamamını okuyacaklar bugün. Ama bir başka şey de, yanılgı da dikkatimizi çekiyor. Sınava girmişler, delikanlı, kazanmış. Sınavda sonuçları açıklandığı zaman ise o zaman hiç Allah akıllarına gelmeyiveriyor. Allah hiç düşünmüyorlar bile. Sanki öncesinde sınava girerken Allah'a yalvaranlar onlar değilmiş gibi. Veya Allah şöyle der gibi, "Ya Rabbi işte sıkıntı anımızda sen bizimle birlikte ol ama biz iyi günümüzde kendimize yetecek kadar dost buluruz" gibi bir mesaj veriyorlar ki bu da çok büyük bir yanlışlıktır. Bizim başımıza bir fetih, bir başarı geldiği zaman Nasr suresine Rabbimiz fesebbih bihamdi rabbike ve estağfirh diyor. Allah'a tesbih etmek, Allah'tan o gün övmek, yüceltmek, hamd etmek, teşekkür etmek ve de istiğfar etmek. Ya Rabbi ben günahkar bir kuldum ama buna rağmen sen bana bu başarı lütfettin. Bunun için senin için günahlarımdan özür diliyorum, sana teşekkür ediyorum ve seni övüyorum demek bir Müslüman'da olması gereken bir haslettir. İnşallah kardeşlerimiz bu noktaya da dikkat ederler. Evet. Ya eyyühellezine amenum inne min ezvacikum ve evladikum aduvven lekum fahzeruhum ve in tafu ve tesbehu ve tagfiru fe innallâhe gafurur rahim. Evet. Çok önemli bir konuya geldik. Evet, Allah-u Teala'nın Kur'an'da anlattığı bize tarif ediyor. Bize tarif ediyor. Dostumuz kimdir? Düşmanımız kimdir? Bunları bize Rabbimiz kendimizin bir araştırmaya girmeden bir toplum bilimci gibi Rabbimiz, yani böyle bir sosyolog gibi demeyelim bugünkü anladığımız manada, ama toplumun ve çevremizdeki insanların bizleri kimlerin dost, kimlerin düşman olduğunu tanıtmak adına böyle bir ilkeyi de ortaya koyuverdi. Ey iman edenler! Allah ve öncelikle bizim kim olduğumuzu söyledi. Dikkat edin dedi Rabbimiz. Sizler Allah ve peygambere kendinizi teslim etmiş olan insanlarsınız. İnne min ezvacikum ve evladikum aduvven lekum. Muhakkak ki sizin eşleriniz ve de eşlerinizden ve çocuklarınızdan bir kısmı sizler için birer düşmandırlar. Dikkat edin dedi. Tabi bu ayet-i kerimenin hemen sebebin nüzulü veyahut da bu ayet nazil olduğu zaman ki şartlara bir göz önüne getirdiğimiz zaman, gözümüzle canlandırdığımız zaman, konuşmamızın başında da söylemiştik. Mekke'deki Müslümanlar Medine'ye hicret ediyorlar. O esnada kimisinin kardeşi kalıyor, kimisinin annesi babası kalıyor, kimisinin eşi kalıyor, kimisinin çocukları kalıyor. Eşi veya çocukları veya anne veya babası diyorlar ki işte burayı terk etmeyin, terk ederseniz şöyle şöyle bir takım tehditler savuruyorlardı da Rabbimiz bu konuda bize açıklık getiriverdi ve dedi ki bize, ey iman edenler, eşleriniz ve çocuklarınız sizin için bazıları, tabi bütünlüğünü kastetmiyoruz, bütün eşler, bütün ve çocuklar böyledir anlamında söylemiyoruz. İslam'ın yaşanmasına engel olanlar için böyle bir ifade kullandı Rabbimiz ve Müslümanlığına, imanına karşı çıkanlar için, böylesi eş ve çocuklar için bu ifadeyi kullandı ve dedi ki Rabbimiz onlar sizin için bir düşmandır. Geçmiş peygamberlerimizin hayatlarına baktığımız zaman Tahrim suresinde Rabbimiz hem Lut peygamberimizin hem de Nuh peygamberimizin eşleri tam bu peygamberlerimize bu ayette anlatılan onlar sizin için düşmandır ifadesinin tam karşılığı oldular. Her ikisi de peygamberlerimize isyan ettiler, karşı çıktılar, peygamberlerimizin düşmanlarıyla birlikte hareket ettiler. Peygamberi aleyhissalatü vesselam zamanında yaşayan Müslümanların eşlerinden böyle olanlar olduğu gibi, hem kadın hem erkek bazından böylesi tavır sergileyenler olduğu gibi, bugün de kadınlar ve erkeklerden de böyle bir eşe sahip olanlar, böyle bir çocuğa sahip olanlar olabilirler. Yani kimisinin kocası Müslümanlığına karşı çıkar kadının, kimi zaman da kadın erkeğinin kocasının imanına karşı çıkar. Çocuklar sebebiyle de böyle bir olay olabilir. Böyle bir durumda ne yapmamız gerekiyor? Yani çocuklarımızın yanılgılarından ve yanlışlıklarından dolayı ne yapmamız gerektiği noktasında işte Rabbimiz bizlere bu ayetleri anlatıyor. Bu ayette anlatılan hususlardan bir tanesi de böyle bir durumla karşı karşıya isek, yani böyle bir çocuğumuz veya eşimiz var ise ne yapmak lazım? Fahzeruhum. Allah dedi ki onlardan sakının. Böyle bir olay karşısında onlardan sakının. Tabii çok zor bir durum ve de çok zor bir imtihan. Bununla kastedilen şey düşmansınız demek suretiyle onlarla kavgalı olalım, onları atalım, itelim anlamında kastedilmiyor burada. Ama burada kastedilen şeyleri biraz sonra daha net bir şekilde anlatacağız ki burada kastedilen şey biraz da Müslümanın dikkat etmesi gerekir. Akrabalık bağlarımız imanımızın önüne geçmemeli. Allah'a ve peygambere imanda, Allah ve peygambere kendimizi teslim etmede bir de bu tarafta var, bir de akrabalık bağlarımız var. akrabalık bağlarımız Allah'a imana önüne geçmemesi gerekir. Evet, bu ayetten iki şekilde bir anlam çıkarabiliyoruz. Şöyle şeyler aklımıza gelebiliyor. Allah yolunda yürüyen, inanmış bir erkek veya kadına, Allah yolunda yürüyen, Allah'a kendisinin, Allah'ın tarif ettiği şekilde yürenmiş olan, inanmış bir kadın veya erkeğe, eşi, anne, babası ve çocukları büyük sorunlar çıkarabilir. Dünyada bir mümine, mücahide bir eşin nasip olması ve çocukların da inanç, amel ve ahlak bakımından onların gönüllerini ferahlatacak vasıflarda bulunması, günümüzde etrafımıza baktığımız zaman gerçekten oldukça az rastlanan bir durumdur. Genellikle mümin bir erkeğin hanımı ve eşi, onun bu imanını ve dürüstlüğünü kendileri açısından bir talihsizlik olarak değerlendirirler. Öyle ki onlar koca ve babalarının akıbeti cehenneme gitmek bile olsa, haram ve helal gözetmeksizin kendilerine refah ve zenginlik sunmasını isteyebilirler. Yani mümin bir kadın, kendisinin yine bir mümin kadın, kendisinin Allah'a, kendisinin İslam'ın hükümlerine sıkı bir şekilde bağlanmasını istemeyen bir kocaya sahip olabilir ve çocuğu da babasının izinden giderek annesine hayatı cehennem edebilir. Özellikle İslam ile küfür arasında savaş olduğunda, imanın gereği olarak her türlü zararı ve tehlikeyi göze alarak, gerekirse ülkesinden hicret edeceği, hatta cihat edip canını tehlikeye atacağı zaman, bir mümine en büyük engel yinesi ailesi olabilmektedir. Yine bu ayetlerin nazil olmasına, o dönemin Müslüman şartların ilgilendirdiğini, özel bir durum neden olduğunu söylemiş idik. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın, tabii ki o etrafındaki insanlara baktığımız zaman bir takım sıkıntılarla karşı karşıya kalmışlar. Mekke'de ve Arabistan'ın diğer bölgelerinde öyle durumlar meydana geliyordu ki bir kimse Müslüman oluyor, hanımı ve çocukları İslam'ı kabul etmedikleri gibi onu İslam'dan döndürmeye zorluyorlar, baskı yapıyorlar, işkence yapıyorlardı. Burada anlatılan şeyler tabii ki sadece biz sanki erkekler açısından anlatılmış gibi olmasın, aynı durumlarda yaşayan kadınlar için de söz konusudur. Ey iman edenler, bu ayetlerde vurgulanan noktaları şöyle birkaç noktada vurgulamak istiyorum. Ey iman edenler, eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar vardır, bir kısmından vardır değil mi? Öncelikle her ne kadar beşeri nedenlerle demin belirtmiştim, akrabalık bağları önemliyse de bir kimse bu kimselerin dini açıdan müminlerin düşmanları olduğu da, yani bu insan her ne kadar bizim eşimiz de olsa, akrabamız da olsa müminlerin düşmanı olduğu bu ayette bizlere vurgulanıyor. Bu düşmanlık onların eş ve çocuklarının müminleri iyilikten alıkoyup kötülüğe sevk etmek istedikleri veya imandan alıkoyup küfre sürükleme arzusunda oldukları ya da kafirlere sempati beslediklerinden dolayı müminlerin sırlarını öğrenip onlara küfre de kafirlere aktarmak durumunda olabilirler. Bu bakımdan düşmanlıkları keyfiyet itibariyle farklı bile olsa, yani diğer bizimle akraba olmayanlarla bir farklılık bile olsa yine de onlar müminlerin düşmanıdırlar. Ey iman edenler, şayet iman sizin için daha önemliyse, burada bize vurgulanan şey bu olmuş oluyor. Allah-u Teala iman edenlere şöyle sesleniyor. Ey iman edenler diyor Rabbimiz, şayet iman sizin için daha önemliyse, akrabalıktan önce geliyor ise, bunları yani kafir olan eş ve çocuklarınızı düşman olarak görün ve onlara duyduğunuz yakınlık onlarla aranızda bir iman, küfür ve itaat, isyan duvarının olduğunu sizleri hiçbir zaman unutturmasın. Aranızda bir iman var, aranızda bir küfür var, bir Allah ve peygambere itaat var, bir de Allah ve peygambere itaatsizlik var. Bunu her zaman göz önünde bulundurun. Bu akrabalarınıza dedin. Onlardan sakının denirken de Rabbimiz bizlere şunu anlatmaya çalışıyor. Daha sonra müminler dünyadaki çıkarları yüzünden ahireti mahvetmemeleri, uyanık olmaları konusunda da, yani onlarla akrabalık bağlarımızdan dolayı bizim dünyevi bir takım çıkarlarımız söz konusu olabilir. Ahiretimizi mahvetmememiz konusunda Rabbimiz bizi uyarıyor. Onlara Allah ve Resulüne sevginiz ve İslam'a olan sadakatiniz arasında girecek kadar düşkünlük göstermeyin. akrabalık bağlarınız Allah ve peygamber sevgisi arasında ne yapmasın? Girmesin. Yine sizler onlara çok güvenmeyin. Çünkü boş bulunduğunuz bir anda ağzınızdan aldıkları bir takım sözleri, bir takım lafları, bir sırrı düşmanlarınıza ne yapabilirler? Aktarabilirler, ulaştırabilirler. Böyle bir zaafı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle vurguluyor. Dikkat edelim. Bir şahıs kıyamet günü getirilir de onun tüm iyiliği ailesini alıp götürdüğü söylenir. Kıyamet gününde Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle diyorlar. Bir şahıs kıyamet günü Allah'ın huzuruna getirilir de ve onun tüm iyiliğini ailesi alıp götürmüştür. Yani o insanın ailesine olan düşkünlüğünden dolayı, Allah korusun, ailesine olan zaafından dolayı imani noktalarda, küfür noktasında vermiş olduğu tavizler nedeniyle yapmış olduğu iyilikleri onlar alıp götürmüşlerdir. Eğer affederseniz, ama affeder, Allah-u Teala şimdi o konuya geldi. Ey iman edenler dedikten sonra onları siz affederseniz ve in tahfu ve tesfahu ve tağfir lekum fe innallahu gafurur rahim. Muhakkak ki affeder, kusurlarınızdan geçer ve bağışlarsanız muhakkak ki Allah da çok bağışlayan ve çok esirgeyendir. Bu ayette şu anlama geldiğini görüyoruz. Sizler onların düşmanlıkları hakkında dininizi onlardan korumanız için bilgi verilmiştir. Nasıl korumamız noktasında Allah-u Teala bize bilgi verir. Ama şunu iyi bilin ki, size bu ikazın yapılmasının nedeni, buraya çok dikkat edelim inşallah, eşinizi ve çocuklarınızı dövmeye başlayın. Onlara şiddetle muamele edin. Onlara ilişkinizi bozarak ev hayatınızı bir azap haline getirin denmek istenmiyor. Böyle bir şey kastedilmedi. Bu ikazın söz konusu tümü şu iki açık zarar yol açabileceği neticesiyle yapılmıştır. Birincisi, böyle bir tutum çocukların ıslahı konusunda tüm kapıların kapanması ve hiçbir imkanın kalmaması tehlikesini yol açar. İkincisi de böyle bir tutum toplum içinde İslam'ın yanlış anlaşılmasına da neden olabilir. Yanlış kanaatlerin doğmasına neden olabilir. Müslümanlar kötü ahlaklı, geçimsiz, şiddete başvuran, zorba ailesiyle geçinmeyen bir takım kimseler olarak anılabilir. Onun için bu konuda dikkat ederken, onlarla bu ilişkilerimizi dikkat ederken, buradaki esas nokta sır noktasıdır. Yoksa ailemiz içerisinde inanmayanlar olabilir. Bu konuda Müslümanın gerçekten çok dikkatli, ince ve leyin, Kur'an'ın ifade edilmesi söyleyeyim, yumuşak olması gerekir. Bugün günümüzde İslam'ı yeni kabul edenlerin bu tür sorunlarla karşı karşıya olduklarını görüyoruz. Söz gelimi Müslüman olan bir gencin anne ve babası Müslüman olmayan birisi ise onlar çocukların yeni İslam'a yönelmiş olmasından baskı yapıyorlardır. Yahut erkek Müslüman olur, onun karısı ve çocukları, kadın Müslüman olduğunda kocası ve çocukları müşrik iseler onu bulunduğu hak yoldan vazgeçirme için gayret gösteriyorlardır. Birinci durumla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de Ankebut ve Lokman suresinde zaten Rabbimiz bize açıklık getiriyor. Din konusunda anne ve babaya itaat etmeyin ama dünyevi meselelerde onlarla iyi geçinin. Çok güzel bir ifadeyle Rabbimiz bizlere böyle bir ortam içinde yaşayan, ailesi içerisinde Müslüman olanların ve olmayanların olduğu bir toplum içerisinde Müslümanlara Allah dedi ki, onlara anne ve babanız bile olmuş olsalar dini konularda onlara itaat etmeyin. Yani size Ramazan'da oruç tutmayın diyorlarsa bu konuda onlara itaat etmeyin ama dünyevi işlerde de onlarla iyi geçinin. Onların ekonomik olarak bir sıkıntıları varsa, hastalıkları varsa onları ziyaret etmeniz, İman onları ziyaret etmenize engel değildir. Ama onların da sizin bu yoldan saptırmalarda, zaman zaman Allah'ın yolundan uzaklaştırmalarda size bir takım planlar koyabilirler. O konularda dikkatli olun, o konularda uyanık olun dedi Rabbimiz. Evet. Yine bir başka ayet-i kerimede de Rabbimiz şöyle dedi. Eşiniz ve çocuklarınız karşısında dininizi koruyun ama onlara karşı şiddete başvurmayın. Bilakis yumuşak davranın
ve onları bağışlayın demek suretiyle Rabbimiz bu ayet korunda kelime bu ayet kerimelerle bizlerin nasıl bir tutum içerisinde olmamız gerektiğinde Allah bize ne yapıverdi? Açıklayıverdi. Evet. Allah bağışlayıcıdır. Elbette ki bizim bağışlayacağımız, affedeceğimiz insanların onlardır. En çok bağışlanmaya ihtiyacı olan onlardır. İnşallah biz de çocuklarımızda gördüğümüz yanlışlıkları ve yanılgıları anne ve babalar olarak hemen onlara kızıp bağırmak yerine daha onları yumuşak ifadelerle onların yanlışlarını kırmadan, dökmeden düzeltmek gerekir diye düşünüyorum. Hacı Veysade'den anlatırlar bir İslam büyüğü olarak. İşte çocuklarında yanlışlık gördüğü zaman bunu veya nereden geliyorsun şeklinde bir soruya geldiği yer yanlış bir yer ise nereden geliyorsun diye sormaz da bak dersine çalışmadın belki nereden geliyorsun demiş olsa yanlış yalan söyleyecekti. Yalana sevk etmemek için bir terbiye metodu olarak nereden geldiğini değil de geciktiğini ve uykusuz kaldığını dersini yapmadığı gibi bir takım yaklaşımlar sergiliyordu ki bu da gerçekten İslami bir metottur. Evet. Eğer biz onların küsurlarını yüzüne vurmaz, bağışlarsak artık Allah da elbette ki bağışlayandır ve Allah esirgeyendir, koruyandır. Evet. Çocuklarımız konusunda Rabbimiz bize bir şey daha belirtti. İnnemâ emvalukum ve evladukum fitne. Muhakkak ki çocuklarınız da sizin için bir imtihan nedenidir. Bunu da böylece bilelim. Bununla biz bir imtihan ediyoruz. Fitne demek bir imtihan demektir. Allah korusun çocuğumuz veya eşimiz, dostumuz sebebiyle, mallarımız sebebiyle Rabbimiz bizi yanılgılara, sapıklıklara, dalaletlere düşürmesin. İnşallah onlar nedeniyle sapıklığa ve dalalete düşmüş olan kimseler olmayalım. Bu konuda Ebu Malik Eş'ari'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerif var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tabarani rivayet ediyor. Senin asıl düşmanın kendisini katlederek zafer kazandığın ve onun seni öldürmesiyle cenneti kazandığın kimse değildir. Sulbinden olan çocukların ve sahibi olduğun maldır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hadisi bir daha söylüyorum. Peygamberimiz diyor ki diyorum senin asıl düşmanın kendisini katlederek zafer kazandığın değil veya onun seni öldürmesiyle cenneti kazandığın kimse değil sulbinden olan çocukların ve sahibi olduğun maldır. Yani burada kastedilen şey şudur. Onlar esasında asıl düşmanı Peygamberimizin Uhud Savaşı'ndan dönerken söylediği gibi işte senin oradaki düşman var. Esas büyük düşman şu anda büyük düşmana dönüyoruz derken kastettiği şey de aynı şeydi. Yani orada karşıda bir düşman vardı. Onu katlettiniz gittin. O bitti ama buradaki nefis düşmanı bitmiyor. Sürekli mücadele etmek gerekiyor diyordu o hadiste de. Burada da biz çocuklarımız olan zafiyetimiz ve onlara karşı zayıflığımız ve düşkünlüğümüzden dolayı, mala karşı olan düşkünlüğümüzden dolayı da bizlerin bir takım bela ve musibetlere düçar olabileceğini Rabbimiz bize hatırlattı. Bundan sonra da dedik ki, Fettekullâhe mestedâtum vesme'û ve edî'û ve enfikû hayran li enfisüküm. Allah'tan sakının, ne kadar gücünüz yettiğince Allah'tan sakının, Allah'a işitin, Allah'ın emri ve Allah'a itaat edin ve de kendiniz için, kendi iyiliğiniz olarak mallarınızdan da Allah yolunda harcayın dedi Rabbimiz Teala. Bu güç noktasında da haram ve haramların güç yetme diye bir şey yok. Bütününden kaçınmak gerekir. Yani gücüm yettiği kadar haramdan kaçınacağım olmaz. Bütünüyle haramlardan kaçınmak gerekir. Ama iyilik noktasında herkes gücü yettiği kadar iyilik yapmalı. Bu konuya dikkat etmemiz gerekiyor. Yani Allah'a sakınacağız, Allah'ın emri yerine getirmede titizlik göstereceğiz. Ama haramlardan kaçınırken bütününden gücüm bu kadar yetiyor efendim ben bu kadar kaçındım yanlış bir söz. Ama iyilik noktasında bütününden haramlardan kaçınacağız da iyilik noktasında Allah'tan gücümüz yettiği kadar birimizin 1 milyarlığa gücü yeterdir, o kadar iyilik eder. Birimizin 2 milyara gücü yetiyordur, o kadar iyilik eder. Bu ayette Allah-u Alem bize anlatılmak istenen şey bu olsa gerektir diye düşünüyorum. Rabbimiz yine bize diyor ki, ve enfiku, infak edin. Hayran li enfisüküm. Kim için iyilik edecekmişiz, infak edeceğimiz? Kendi iyiliğinizi düşünüyorsanız,
Allah'ın bize vermiş olduğu iyiliğinizi olarak mallarınızdan da sizler harcayın, infak edin. Ve men yuqa shuhha nefsihi fe ulaike humul muflihun. Kim ki nefsinin cimriliğinden korunursa, eğer cimri olmazsa, o insan için Allahu Teala bize şöyle dedi: bencil tutkularından, cimri tutumundan korunursa, kendini kurtarırsa, işte kurtuluşa ermiş olanlar bunlardır. Yoksa arabası, atı, katı, yatı olanlar değil bunun adına. İn tukridullâhe kardan hasenen yudâif lekum ve yâfir lekum vallahu şekûrun halim. Kim ki Allah'a, bu Hadid suresinde de geçmiş idi. Kim ki Allah'a güzel bir borç verirse, yani Allah'ın dediği şekilde infakta bulunursa, Allah da bunun karşılığında ona daha da fazlasıyla verir. Yani 1 milyar verene Allahu Teala en az 10 milyar verir. Belki bire de 1000 verecek. Bir fakiri sevindiren insan, bir akraba ziyaret eden insan, bir hastayı ziyaret eden insana karşılık Allah kat be kat verecektir. Daha bununla da kalmayacak. Ve yağfir lekum, bu davranışınızdan dolayı da Allah sizleri bağışlayacaktır, affedecektir. Vallahu şekurun halim, hiç unutmayın ki Allah şekurdur. Az iyiliğe karşı çok sevap verendir. Allah halimdir ve Allah sabırlıdır, yumuşak huyludur. Bundan sonra Allah genel bir çerçeveyle sonuca bağlıyor. Son ayet olarak Alimul gaybi ve şehadetil azizil hakim. Allah ki görünmeyeni de görüleni de bilendir. O Allah ki güçlüdür, güç sahibidir, hikmet sahibidir. Her ne yapmışsa yerli yerincedir dedi Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri. İnşallah bu dinlediklerimiz ve okuduklarımızı hayatımıza bir plan ve proje çizmesi için de düşünüyoruz. İnşallah okuduklarımızla bizler, dinlediklerimizle sizler amel edersiniz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.